Hukuk Saati.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hukuk Saati TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. İşte bu haftada karşınızdayız. Soru ve paylaşımlarınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Kadına şiddet ve hukuki korumayı konuşacağız bu hafta. Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan bizlerle birlikte. Sayın Arıhan, hoş geldiniz efendim.
Merhaba herkese, hoş bulduk.
Avukat Süleyman Çetin, siz de hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, kadına yönelik şiddeti ve hukuki korumayı konuşacağız dedik. Dinleyicilerimize hangi konu başlıklarımızı konuşacağımızı sizden dinlemek isteriz.
Evet.
Genel hatlarıyla bir bilgi aktarmanızı isteyeceğiz.
Evet, çok teşekkürler. Tabii bugün yine önemli bir konuyla dinleyicilerimizle baş başayız. Özellikle kadın hakları dediğimiz, kadının korunması dediğimiz, aile içi şiddetin önlenmesi dediğimiz konulara baktığımızda son işte 2017 yılında istatistikler hiç de iç açıcı değil. Kadına yönelik şiddetle ilgili olarak olayların, ki bunlar sadece intikal eden, yani aydınlığa çıkan ya da şikayet etme imkanını bulan veya doğrudan doğruya kamu suçu olması sebebiyle de ortaya çıkan olaylara baktığımızda sadece geçtiğimiz yıl 350'yi aşkın kadına yönelik şiddetten dolayı, bu şiddete maruz kalmaktan dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de sadece bir yılın rakamı bu. Şimdi böyle bir durumda özellikle kadınlarımızın mevcut yaşamış olduğumuz sosyokültür içerisinde, toplum içerisinde sahip olduğu hakları, nereye nasıl başvuracağını, buna ilişkin yasal düzenlemeleri bilmesi gerekiyor. Aslına baktığımızda özellikle kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından, yani şöyle diyelim, örneğin Fransa Türkiye'den 10 yıl sonra kadına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Yani 1944 yılında. İtalya 1945 yılında. Gelelim medeni kanunumuzu aldığımız İsviçre'ye. İsviçre 1971 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Ama Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün de önderliğinde 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Ancak bu hakların verilmiş olmasına rağmen, kadınlarımız böyle haklara sahip olmasına rağmen yoğun şekilde şiddete maruz kalıyorlar. Bu şiddete maruz kalan kısmın bir kısmı, çok görünen kısmı, maalesef yansıyan kısmı çok az. Ama buzdağının altı çok daha büyük. Bu nedenle de hem yasal anlamda korumalarımızı hem de neler yapılabileceğini çok kıymetli meslektaşım ve bu alanda uzun yıllardır emek veren, üstelik fedakarlıkla ve gönüllülükle, gönüllülük esasına göre çalışan Gelincik Merkezi Başkanımız, sevgili Aslı meslektaşım bize bu konuda detaylı bilgiler verecek. İstersen şöyle bir genel giriş yap, ondan sonra zaten sohbet akıp gidiyor. Evet.
Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü kadına karşı şiddet ya da bu konudaki bütün çalışmaların bir şekilde duyulunur, bilinir, görünür olması lazım. Kadınlar öncelikle kendilerini yalnız hissetmemeliler. Bu konuda özellikle çalışan birçok yer var ama Ankara Barosu Gelincik Merkezi olarak biz gerçekten 7/24 telefon hattı ile birlikte çalışan, hukuki destek veren ve ihtiyaç halinde ise avukat ataması yapan bir merkeziz. Ama ben öncesinde bir kadına karşı şiddetin ne olduğunu konuşmak istiyorum. Aslında kadına karşı şiddetle ilgili uluslararası ya da ulusal birçok tanım var. Ama ben bunların çok bazen dar kapsamda kaldığına inanıyorum. Çünkü kadına karşı şiddet ya da bir şekilde şiddet aslında toplumsal bir şiddet oluyor. Belki görünür sadece kadına yöneliyor. Fakat o evin içinde çocuklar da var. O çocuklar bir süre sonra topluma giriyor. İşte trafikte görüyoruz, dışarıda görüyoruz. Bazen karşılaşmaktan korkacağımız insan tipleri çıktı. Ve bunun aslında birçok nedeni evinde şiddetle yaşayan çocuklar bir süre sonra büyümeleri ya da şiddet gösteren bir erkeğin bir süresi onaylanarak, kabul görerek yaşam tarzı haline getirmesi ve şiddetin doğal hayat akışına girmesi. Biz eğer şiddete karşıysak, bir şekilde bu şiddet toplumunda yaşamak istemiyorsak ya da yaşadığımızda ya niye şiddet bu kadar arttı, niye şiddet var ya da neden insanlar birbirine hoşgörüsüz diyorsak, bunun bir çözümü, belki de en önemli çözümü, aile içindekinin çözülmesi. Biz böyle kadına şiddet bazen ötekileştiriyoruz, toplum dışına da kalıyor ya da insanlar ya bizim evde yok deyip çıkıyor. Bir çok geniş kapsamı var kadına karşı şiddetin. O ayrı bir konu ama mutlaka aslında şiddet yaşanan evlerde bize bir şekilde değiyor, ulaşıyor. Çocuğumuzun okul arkadaşının yanında oturabiliyor o çocuk ve bunlar bir dalga halinde hayatımıza giriyor. Kadına karşı şiddetle uğraşırsak aslında toplumsal barış içinde uğraşmış olacağız. Toplumsal güzellikler, mutluluklar, yani bir şekilde iyi şeyler için uğraşmış olacağız. Bu nedenle bunun konuşulması, şiddet kelimesinin geçmesinin, şöyle de düşünelim, aynı zamanda azalması, daha iyiye gitmesi, insanların mutlu olması için de çalışmak diye düşünelim.
Evet, çok güzel özetledin. Şimdi tabii bu sadece kamuoyuna yansıyan bölümü var. Dediğin gibi aile içinde kalıp da aslında hiç aktarılmayan ya da aktarılamayan, işte kimisi korkuları yüzünden, kimisi işte gelenek görenekleri yüzünden, kimisi özellikle yani kol kırılır yeni içimde kalır ya da kocamdır döver de sever de gibi bir takım yanlış düşüncelerin yapısından da kaynaklanabilir, ama bunun artık ortaya çıkarılması lazım ve genel anlamda bir toplumsal kültür haline getirilmesi lazım. Yani şiddetin ortadan kaldırılması, bir eğitim, kültür, bunların arttırılması ve paylaşımları ve özellikle şiddete maruz kalan kadının korunabileceğine olan inancı sağlanmalı. O güveni sağladığı zaman zaten bu tip olaylar gizli saklı kalmıyor, ortaya çıkıyor. Şimdi acaba bu doğrultuda özellikle bu önlemek adına, yani kadına şiddetin önlenmesi adına hem ulusal mevzuatımızda hem de uluslararası anlamda ne tür çalışmalar yapılıyor ve bize kadar, yani işte Baro'nun Gelincik Merkezi'ne kadar ne tür çalışmalar yapılabiliyor özellikle şiddetin önlenmesi konusunda?
Tabii aslında bizim şu anda 6284 sayılı bir yasamız var. Bu yasa birçok anlamda kadına karşı şiddetle ilgili alanı da kapsıyor ve bu anlamda ayrıca kadınlara şiddet gördükten sonra yapabilecekleri hakkında yön gösteriyor, yol gösteriyor. Ve ileriye dönük olarak da sığınma evleri, işte maddi yardımlar, çocuklar için kreş yardımları gibi birçok tedbiri de karşılıyor. Fakat biz genelde toplumda şu an o yasayı sadece evden uzaklaştırma diye biliyoruz. Çok kısıtlı anlamda yorumluyoruz. Genelde kadınlar sadece erkeğin evden uzaklaştırması için talep edebiliyorlar ve daha sonrasında da o bağlamda kalıyor. Bizim isteğimiz aslında diğer koruma tedbirleri ve önleme tedbirleri var ki bence artık bunların hayata geçirilmesi lazım. Bunların bir şekilde zaten aile mahkemeleri uzmanlık alanında, ama gerekirse daha da bu konuda uzman veya sadece buna bakacak, 6284'e bakacak mahkemeler de bir şekilde görevlendirilerek, çünkü diğerlerinin iş yükü de azaltılarak daha köklü çözümler ve daha hızlı çözümler bulunabilir. Şimdi 6284 ile ilgili özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu belki yasa olarak biz avukatlar rahat söylüyoruz, İnsanlar için çok daha uzak bir tabir gibi duruyor. Haklılar. Yapacakları tek şey karakola gitmek. En yakın mülki amire gitmek. Valiler, karakol, herkes bu yasanın uygulamasından sorumlu. Eskiden daha çok karakola giden kadın evine gönderiliyordu. Ya olur böyle şeyler, şöyle olur, böyle olur diye. Ancak şu anda bu yasa dışı bir uygulama. Kadın gittiğinde bir şekilde şikayeti varsa bunu tutanak altına alınmalı ve tedbirler de alınacaksa karakolda da, ki bu Ankara için böyle, diğer illerin herkesin kendine göre bir uygulaması olabiliyor. Direkt tedbir kararları verilebiliyor. Ve tedbir kararlarını savcılıktan da isteyebiliyorsunuz. Mesela Ankara'da Aileçi Şiddet Bürosu var. Ki eminim diğer büyük adliyelerde de vardır. Bu konuda uzmanlaşmış savcılar sizi dinliyor. Diğer yerde aile mahkemelerimiz var. Buralara da şahsi müracaat yapabiliyorsunuz. Ayrıca sadece kişinin kendisi yapması da gerekmiyor. Komşunuzun bir şekilde şiddet altında olduğunu düşünüyorsunuz. Mutlaka karakolu arayabilirsiniz. Diğer şekillerde de bu bahsettiğim yollardan da ihbar edip oraya kadına karşı şiddetin önlenmesini talep edebilirsiniz. Dediğim gibi bu ev içinde olacak veya sizin demin bahsettiğiniz o yanlış toplumsal yargıları da bizim yıkmamız lazım. Tamam, bir şekilde geleneklerimiz, göreneklerimiz var, bir kültürün içindeyiz ama yanlış olan kültürel şeylerimizi de değiştirmeliyiz. Neden? Şu an mutlu muyuz? Değiliz. Şu an güvende miyiz bazı konularda? Değiliz. Demek ki bir şekilde toplumsal barışın daha iyi sağlanması lazım. Ne yapacağız? Şu şiddeti azaltmamız lazım. Aile içinden kaynaklanan. Yani dedim, çok basit alıp böyle kadın olarak diye düşünmeden bunu aile kapsamlı olarak, özellikle çocuk bazında düşünerekten yapacağımız şeyleri, yapacağımız ihbarları bile bu anlamda düşünmeliyiz. Şiddet döngüsü var, kadının bu konudaki mağduriyetini görmezden gelmesi var. Fakat sonrasında bunların katlanarak büyümesi var ki kişinin, belki asıl bizim gözden kaçan o, hep mağdur odaklı düşünüyoruz. Belki bunu yapan, eylemi yapan kişi de aslında şiddet gösterdiği için onun da tedavi olması lazım. Belki bir şekilde öfke kontrolünü öğrenmesi lazım. O zaman olay kökten de çözülebilir aşamaya gelir.
Evet. Onu da topluma kazandırmalıyız.
Tabii ben bakış açım da öyle. Yani şiddet gösterdi, illa hani belli bir psikolojik üst düzey sorunu olmadığı sürece onun için de zor bir yaşam. Yani insanın eşine, çocuğuna şiddet gösterdikten sonra ben mutlu kalacağını düşünmüyorum.
Evet.
Özellikle şimdi bu hani mülki amirlerden de korunma talep edebilir dendi ya. Bu konuyla ilgili aslında bizim ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunda mülki amirlere de aslında yükümlülükler getirilmiş. Belki biraz da bundan söz edebiliriz. Özellikle işte kadınların bir sığınma evine ya da bir sığınabilecekleri, korunabilecekleri ya da geçici koruma tedbirlerini alınabileceği yerlerde kadınların sığınma yeri olarak oralarda barındırılması söz konusu olabiliyor. Onun dışında özellikle yine ekonomik anlamda bir takım katkılar sağlanabiliyor. Eğer çocukları varsa 16 yaşından küçük çocuklar için yine kreş imkanları sağlanabiliyor. Bu gibi bir takım yine desteklerle özellikle gerektiğinde psikolojik danışman, rehber gibi bu anlamda da destek alabileceği katkılar da yine mülki amirler tarafından kanunun 3. maddesinde yaralanmalarına sunulmuş.
Tabii aslında o kanun çok kapsamlı. Sadece işte uygulama ile ilgili zaman alan bazı hususlar oluyor. Bu kadınların mutlaka da bunlardan, şimdi şiddet gösterilen evden terliğiyle çıkıp gelen kadınlar var. Nüfus cüzdanını almadığı için vekalet çıkaramadığımız kadınlar var. Şimdi bunlarla ilgili de yaşadıkça bazı şeyler gün yüzüne çıkıyor. Onlarla ilgili çözümler alınıyor. Sığınma evleriyle ilgili prosedür bayağı yerleşti. Artık o konuda daha rahat, kadın dışarıda kaldığında bile barınma tedbiriyle. Çünkü dışarıda kalan kadın her türlü şiddete de açık. Bu nedenle barınma adı altında bile sığınma evine yerleştirilebiliyor. Ötesinde de belli maddi imkanlar, iş bulmayla ilgili de yasalar kapsamında birçok olanak verilmiş durumda. Ancak bunların uygulamasında ya da şeylerde zamanla veya belki insanların, avukatların, bu konuda çalışan gönüllülerin biraz da çabasına ihtiyaç duyulacak. Bir de ufak şey bahsedeceğim. Uluslararası sözleşmelerde de özellikle İstanbul Sözleşmesi var. Türkiye'de imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi almış ve uluslararası da en kapsamlı sözleşmedir. Şu anda da bizim mevzuatımız içindedir. Hukuki anlamda birçok da devletin de bu konuda görevleri var. Kadınların evinde güven içinde yaşaması sorumluluğu altında.
Aslında bir de ilginç çıkış noktası kadın hakları bildirgesi diye bir bildirge var. Aslında bu bildirgenin çıkış noktası da insan hakları evrensel beyannamesini çok erkeksi bulan bir Fransız yazar tarafından kaleme alınıyor. Ve 223-224 yıldır kadın hakları bildirgesi olarak gündemde. İlginçtir işte insan hakları evrensel beyannamesi yayınlanınca bunu okuyor bu Fransız yazar ve diyor ki bu kadar yani ataerkil ya da erkeksi bir düzenleme olamaz. Burada erkeklerin hakları korunuyor diyor. Neden kadınların hakları yok diye kendisi bunun üzerine oturuyor ve kaleme alıyor. Çok ilginç şeyler var bu bildirgede. İlginç birkaç tanesini söyleyeyim. 1791 yılında bu bildirge ortaya atılıyor. Diyor ki kadın özgür doğar ve yaşamını erkeklerle eşit haklara sahip olarak sürdürür diyor. Birinci maddesi bu. Çok değişik maddeler var. Örneğin diyor ki devletin egemenliği kadınların ve erkeklerin birliği olan bir ulustan kaynaklanır diyor. Yani erkek ve kadın ulusu birlikte yaratırlar diyor. Sadece erkeklerden yaratılmıyor diyor. Yine her siyasi topluluğun amacı kadının ve erkeğin doğal daimi haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, güvenlik, mülkiyet ve özellikle de baskıya karşı koymaktır. Yani o kadar güzel şeyler yazılmış ki tabii temel şeyi insan hakları evrensel beyannamesini kadına esas almış ama kadına uyarlamış. Örneğin şu ilginç bir madde var. Kadınlar ayrıcalıklı haklara sahip değildir diyor. Kadınlar ayrıcalıklı haklara sahip değildir. Kadınlar erkeklerle birlikte aynı yasalara tabidir diyor. Ayrıcalıklı bir hak talep etmiyor kadınlar için. Tam tersi eşitliği savunuyor. Yani buna ilginç tabii şeyler var, düşünceler var. Bunlara baktığımızda bunları şimdi özellikle ikinci bölümde biraz daha böyle gelincik merkeziyle birlikte neler yapacağımızı bir anlatalım sana.
Tamam. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Saatinde kadına yönelik şiddeti ve hukuki korumayı konuşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sorularınızı da bekliyoruz. Telefonlarımız şöyle. +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan ve Avukat Süleyman Çetin bu haftaki konuklarımız. Şimdi sıra geldi Gelincik Merkezi'ni tanımaya ve tanıtmaya. Ankara Barosu tarafından hayata geçirilen Gelincik Merkezi adlı projenin amacıyla başlayalım Aslı Hanım.
2011 yılında Gelincik Merkezi projesi aslında hayata geçiyor ama öncesinde bütün barolarda da şu an Kadın Hakları Merkezi ya da Kadın Çalışmaları Merkezleriyle devam eden birçok çalışma var. Gelincik projesinin önemi özellikle şiddet gören travma altındaki kadınlar, yaşlılar, LGBT bireyler, çocuklar yani kısacası dezavantajlı grup dediğimiz toplumdakilere hukuki de hizmet bir şekilde hukuki yardımda bulunmak için kurulan gönüllülük esasıyla ama Ankara Barosu'nda bünyesinde çok da düzgün ve düzenli olarak çalışan bir merkez.
Kaç kişiden oluşan bir merkez acaba merak ettim ve bugüne kadar kaç kişiye ulaştınız acaba?
Yani şöyle bir şey biz şu anda 50 kadın merkez avukatı 250'den fazla da sahada yani görev verilen kadın erkek karışık avukat arkadaşımızla birlikte Gelincik Merkezi'ni yürütüyoruz. Ama şöyle söyleyeyim kaç kişiye ulaştığımız konusunda ise demin de ben söylemeyi unuttum. Bizim telefon numaramız 444-4306. Bizde hem kendileri başvuran kadınlar var ya da sığınma evleri aracılığıyla yönlendirilenler var. Ya da gerçekten hiç böyle duya duya gelip bize ulaşan kadınlar da var. Aynı zamanda da telefon numaramızı 724 arayan ulaşan kadınlar da var. Avukat atamalarımızın sayısı çok fazla ama genel olarak bizi arayanlar işte bir şekilde hukuki olarak destek verdiklerimiz herhalde 40 bin kişiye rahatlıkla aşmıştır.
Çok iyi bir rakam. Gerçekten.
Yani şöyle söyleyeyim, yılbaşı akşamı ben nöbetçiydim. Özellikle o telefon nöbetlerini dediğim gibi açtıklarında bir avukat arkadaş var. Diğer arkadaşlarımıza da biraz başkın olmanın da şeyiyle dedim, ben yılbaşı akşamını ve sabahının nöbetini aldım. İnanamazsınız. Kaç kişi aradı ve karşılarında bir avukat görmenin sevincini yaşıyorlar. Şöyle, yetkili misiniz? Gerçekten siz bir avukat mısınız diye söylüyorlar. Çok üzücüydü. Yani yılbaşı ve sonrasında bile bir sürü arama vardı. Samsun'dan, Erzurum'dan. İşte o akşam şiddet görüp annelerin evine çıkanlar, ne yapacağını bilmeyen kadınlar, işte ağlayarak arayanlar. Yani üzücü fakat bir şekilde insanlara ulaşmak, belki onlara ufak da olsa bir umut ışığı olmak da bizim için de mesleki bir tatmin diyelim.
İşte burada hem yasanın uygulanabilirliği hem de bu yasanın uygulanabilirliğini sağlayan bu tip işte baro örgütlenmeleri ya da mülki idareler tarafından alınan koruyucu tedbirler, bunlar önemli. Bunun yanı sıra özellikle sadece mülki amirlerin verdiği koruma tedbirleri veya sadece işte yasaların öngördüğü hususların dışında mahkemeler de doğrudan doğruya koruyucu tedbirleri verebiliyor. Doğrudan doğruya bir başvuruyla karşılanması durumunda veya gelincik merkezi vasıtasıyla yapılan başvurularda da ilgili avukat desteği alındıktan sonra mahkemeye intikalinde olayın bu tür tedbirler alınabiliyor. Hatta çok ilginçtir, koruma tedbirleri içerisinde örneğin tanık koruma kanunu dediğimiz tanığın korunmasına ilişkin bir takım özel koruyucu, gizli ya da saklanmasına yönelik tedbirlerin tamamı burada da aynı zamanda mahkeme tarafından koruyucu tedbirler adı altında verilebiliyor. Veya ekonomik anlamdaki sıkıntılarını ortadan giderebilecek örneğin aile konutu var, mevcut bir aile konutunun elden çıkartılmasını veya kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla bir aile konutu şerhi dediğimiz hususlar var. O nedenle de bu tür koruyucu tedbirleri mahkemeden her zaman talep edebiliyoruz. Zaten ilgili yasanın 4. maddesi de mahkemeler tarafından bu tür önlemeye yönelik koruyucu tedbirler. Daha doğrusu aslında önleyici tedbirler ayrı, koruyucu tedbirler aynen ayrı. Bu tip tedbirler de var. Şimdi gelincik merkezlerine nasıl başvuracaklar? Nasıl olacak?
Evet. Şimdi biraz güvenlik tedbirleri de düşünülerek özellikle Ankara Kızılay Merkez'de Ihlamur Sokak'ta Ankara Barosu Eğitim Merkezi var. Onun 4. katında biz gelincik merkezi olarak bütün şahsi başvuruları alabiliyoruz. Ayrıca Batı Adliyesi'nin 2. katında aile mahkemelerinin bulunduğu katta, orada da şahsen bizim avukat arkadaşlarla görüşüp hukuki bilgi alıp danışma hizmeti ve avukatlık talebi olabilir. O veya 444 4306 numaradan da arayıp bilgi alıp gerekirse de gelip bizlerle görüşebilirler. Bizlerde şöyle söyleyeyim, bir sekreteryamız var. Bir tane normal avukat arkadaşımız var. Her zaman orada mesai saatleri dahilinde olan. Ayrıca bizim merkez görevli olan arkadaşlarımız da nöbet usulü olarak gelincik merkezinde bulunuyoruz.
Başvuruya gelirken ne gibi belgelerle gelmeleri gerekiyor acaba?
Şimdi sığınma evinden geldiklerinde zaten ellerinde bir belge de yok. Çoğu zaman dediğim gibi
kimliksiz bile olabiliyorlar.
Çıkabilir. Biz onlarla önce bir halletmeye çalışıyoruz. Ama onun dışındaki başvurularda tabii ki ekonomik. Hani hukuki danışman için hiçbir belge bilgi şey istemiyoruz. Herhangi bir şekilde tabii ki öyle bir şey yok. Sadece kadına karşı şiddet, ev içi şiddetle ilgili sorulmasını talep ediyoruz. Çünkü o bu olan bir şey. Bazen çok farklı şeylerle ilgili arayabiliyorlar. Hattın meşguliyeti oluyor sadece. Onun dışında da ekonomik çalışmadıklarına dair belge olabilir. Bazen çalışıyorlar ama asgari ücretle çalışıyorlar, kiradalar. Onları da biz takdir edip avukat ataması yapıyoruz. Daha çok ekonomik durumunu belirten belgeleri, eğer bir darp, buna benzer daha önceki bir karakol başvurusu, herhangi bir şey olduysa onları da tabii ki toplamalarını istiyoruz. Dava da işlerine yarayacak. Yani olabildiğince geldiklerinde tanıklarının listesi olabilir, kimler olayı biliyor veya işte darpla ilgili raporların alınmasını istiyoruz. Bu şekilde, ama ekonomik anlamda ise buna ihtiyacı olmalı. Yani belli ekonomik kriterler, işte herhangi üzerine gayrimenkul olmamasını istiyoruz. Ama bazen öyle bir tapu var ki babadan dededen kalma hiçbir para etmeyecek bir tarla. Onlarla ilgili de inisiyatif kullanıyoruz ama onlar da merkez toplantıya girip öyle karar veriyoruz.
Evet sevgili Aslı, şimdi ben bizi dinleyen erkek dinleyicilerin de sesi olmak adına şöyle bir soru yönelteyim sana. Buyurun. Acaba bu merkezlere şiddete uğrayan erkekler de başvurabilir mi veya başvuran var mı gerçekten?
Çok ilginç, var. şöyle aslına bakarsanız ben hep onu diyorum. Aslında bu şiddetin erkeğe böyle yaftalanmasından bence erkekler de rahatsız olmalı.
Doğru.
Bu şiddeti o kadar çok aslında herkes için, toplum için zehirli bir şey. Yani bir kadına karşı şiddetten ne düşünüyoruz? İşte erkek şunu yapmış, gerçekten kaşı gözü morarmış, işte öldürülmüş çocuğu annesi. Çocuğun yanında öldürülen anneler var. Yani bu hepimiz çözmeliyiz. Hepimiz çözmeliyiz ki erkekler de bu şeyden kurtulsunlar. İşte benim işte eşim de işte, ki Süleyman Bey de tanır, kendisi de avukat. O kaç kez şunu söylemişler. Bizler de zan altında. Herkes, bütün erkekler zan altında kalıyor. Ama esprisi dışında da gerçekten başvuran şiddet erkekler de oluyor. Onlarla ilgili ise adli yardıma yönlendirmeyi tercih ediyoruz.
Şimdi eşim Taylan deyince yoksa Taylan da mı başvurdu diye soracaktım. Neyse ki devamını
yani
getirdim.
Umarım dinlemiyordur diyelim.
Şimdi şöyle, tabii bu şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin.
Kesinlikle.
Her türlüsü. Çocuğa karşı uygulananı olsun, kadına ya da erkeğe karşı uygulananı olsun, şiddetin tamamına karşı olmak durumundayız.
Bence de, yani aslında bu kadar net olay.
Hatta ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun ihbar başlıklı bir maddesidir.
Tabii.
Bu ihbar başlığı altındaki 7. madde özellikle de şunu öngörüyor. Diyor ki herkes, çok özellikle vurguluyorum, herkes, yani şiddetin uygulandığına şahit olan, duyan, gören ya da illa kendi içinde olması şart değil. Komşusunda olabilir, diğer taraflarda olabilir ya da öğretmen olma kimliğiyle öğrettiği ya da okulda şahit olabilir ya da hastanelerde sağlık personeli olabilir. Bu anlamda 7. madde çok açık. Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı halinde herkes bu durumu resmi makam ve mercilere ihbar edebilir diye özellikle de bu hüküm düzenleme altına alınmış ki lütfen sessiz kalmayalım. Çünkü şiddete uğrayan kişiler bastırılmış olabilir, korkutulmuş, sindirilmiş olabilir. Çocuklar, özellikle küçük yaştaki çocuklar bu anlamda bunu anlatmakta sıkıntı çekebilir. Özellikle bizi dinleyen, eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerimiz, pedagoglarımız, psikologlarımız, rehber öğretmenlerimiz, onlar da yine aynı şekilde zaten hassasiyetle bunun üzerinde durduklarından
oradan
eminim.
Oradan da bize ihbar geliyor.
Evet. Mesela böyle gerçekten, bu yerlerden gelen ihbarlar durumunda yönlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Gelincik merkezi ne yapıyor?
Bu şekilde olduğunda özellikle biz bir dava, bazen çoğu zaman bir dava konusu oluyor. Ve davayı biz gönüllü olarak takip ediyoruz. Ankara Barosu Gelincik Merkezi'nden geldik deyip davaları takip ediyoruz. Hatta bu Ankara'yla sınırlı değil. Kocaeli, Çorum, İzmir'de, İstanbul'da birçok da gönüllü olarak gidip takip ettiğimiz, hani oradaki mağdur tek kalmadığını hissetsin. Zaten o çok önemli de bir olay. İnsanlar, şiddet görenler gerçekten travma altında. Genelde insanlar şunu söylüyor. Ya bu kadar şiddet görmüş de niye çıkmamış? Bu kadar böyle olmuş da niye bunu hala katlanmış? Bu kadar da değildir. İşin acısı, evet, o kadar. Hatta belki o kadardan da fazla. İnsanlar düzenli olarak böyle bir şiddetin altında kaldığında bunu normalleştirebiliyor. Bir şekilde çeşitli beyin koruma mekanizmaları geliştirebiliyor. Bu sadece okuyan, okumayan, çalışan, çalışmayan, ekonomik durumla da böyle %100 bir bağlantısı yok. Benim düşüncem aslında bu tamamen toplumsal bir sorun. Yalnız ekonomik durumu daha düşük olanlar, işte bu belki medyaya yansıyor, bir şekilde daha bir medyatik olabiliyor. Diğerleri ise işte sizin de bizim de yaşadığımız anlaşmalı boşanma adı altında hiçbir şekilde kayıtlara geçmeden boşanmalar olarak nitelendiriliyor. Fakat bizler de biliyoruz ki meslek hayatımızda birçok şiddet, yani sadece fiziksel olmadan birçok şiddetle de evlilik içinde karşılaşıyoruz. Benim herkesten ricam, evliliği şiddete tahammül etme ya da çekme diye düşünülmesin. Erkekler de bu şekilde yaşamasın. Çünkü şiddet erkek için de zararlı bir şey, çocuk için de zararlı bir şey. Daha sonraki hayatı için de yaşanmaz kılıyor herkes için. Öfke kontrolleri zorlanabilirler, bunun için tedavi olabilirler. Belli sorunlar yaşayabilirler, bunun için yardım alabilirler. Ama şiddet göstererek bir evliliği yürütmeye çalışmak tamamen yanlıştır. Şu anda da yaşadığımız birçok şeyin sebebidir toplumsal olarak.
Evet, şimdi... Çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Bir de dinleyicilerimiz aslında şunu merak ediyor. Yani peki buna ilişkin başvurularda bulunduklarında ortaya çıkan bilgiler, belgeler, bunlar işte ya da söylemler, ifadeler gizli kalabiliyor mu? Gizlilik unsurları elbette sağlanabiliyor mu? Önemli olan bu. İstersen birazcık da hani içlerini rahatlatmak açısından başvurucuların
gizlilikle ilgili de biraz. Kesinlikle bu çok önemli. İnsanlar çekiniyorlar. Diyorlar ki hani böyle bir yere başvurduk, bir şekilde ismimiz geçsin mi geçmesin mi? Biz zaten bunun olayın yapısı gereği bizim mesleki zaten böyle bir zorunluluğumuz var. Bu daha da hassas bir alan. Tamamen bütün bilgi, belgeler gizli. Ve bunlar gizli olarak da kalıyor. Dosyalandığında da hepsi bizim gelincik merkezinin kendi şeylerin odasında. Ve kesinlikle bunlar hiçbir şekilde açıklanmıyor. Ama dava açıldığında davalar zaten umuma da açık. Gerekirse bazı davalarda gizlilik kararı alınıyor. Zaten bu konu çok geniş bir alan. Olabildiğince bugün böyle bir şekilde konuşmuş olduk. Ben dediğim gibi daha ayrıntılı bilgi istiyorlarsa bize, merkeze başvurabilirler. Sadece hani kendilerini yalnız hissetmesinler. Biz şöyle de düşünmesi, o da beni rahatsız, bizi rahatsız eden bir şey. Sanki işte şiddet gördü, boşansın, şiddet gördü işte erkek şey. Ben bu bakış açısında da değilim. Evlilik herkes için önemli bir kurumdur. Sürdürülmesi gereken, toplumun yararı olan bir kurumdur. Sadece bazı evliliklerin ise artık sürdürülmesinde toplumun zararı veya kadının can güvenliği tehlikesi olan evlilikler var. Bunları da sürdürmek için uğraşmanın topluma ne faydası var onu bilmiyorum. Yani kadın ölmediği sürece çıkamayacağı bir açmazın içine nasıl sokabiliyoruz? Bu konularda mutlaka yardımcı olmalıyız. Biz de ufak ucundan tutuyoruz. Biz de tekrar barışabiliyorlar. Onu da özellikle söyleyeyim. Çok da geri dönen var. Bir şekilde anlaşıp geri dönen var. Bunda da hiçbir sakınca yok. Davasını sadece müracaata bırakıp bekletiyoruz. 3 ay içinde gelmezse de açılmamış sayıldığı için davası düşüyor. Bizimle ilişkisi bitiyor. Ama sadece bunları yaparken hepsini bize bildirimde bulunmasını, avukatıyla paylaşmasını istiyoruz. Onun dışında bütün bu hizmetleri biz ücretsiz veriyoruz. Onu da tekrar altını çizeyim. Kadından yalnız istediğimiz devamlı bizimle avukat atamasından sonra irtibat halinde olması. Ayrıca ufak da bir şey diyeyim. O demin bahsettiğimiz bütün kanunun 6284 ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu çerçevesinde yapılan bütün işlemler, ücret şeyler hepsi ücretsizdir. Bunu da tekrar altını çizelim.
Evet, o zaman dinleyicilerimiz programımızın sonuna doğru gelirken bir şunu bilsinler. Kesinlikle bu anlamda talepleri karşılandığında bir ücret alınmıyor. Bunu evet bilmeleri lazım. İkincisi de tüm bilgileri, belgeleri, başvuruları, her şeyleri gizli tutuluyor, gizli kalıyor. Bu konuda da özellikle acaba ortaya çıkar saçılır diye korkularından dolayı bu başvuruları yapmamazlıkta yapmasınlar. Mutlaka gizli tutuluyor. Hatta zaten kanunda da, Türk Ceza Kanunu'na ilişkin
tabii.
Özellikle bu tür bilgilerin, belgelerin
istediği kadar açıklanıyor. İstediği
ifşa kadarı edilmesi halinde tabii, suç.
Tabii cezayı tabii duruşma davada suç, bile istediği kadarını yazabiliyoruz. Avukata gönder. Hatta size şöyle söyleyeyim. Yani biz her şeyi dinlemiyoruz bile. Kadına ikinci travma yaratmamak için biz merkez görevlileri dinliyoruz. Baktık ki bizim görev alanımız içinde hemen avukat arkadaşın görevlendirilmesi yapıyor. Sıradaki avukat arkadaş görev alıp geliyor. Yarım saat içinde gelmesi bekleniyor. Yarım saat sonra hemen vekaleti de çıkıyor. Görüşmeyi de kendi avukatıyla yapıyor. Onu anlatıyor. Ve 3 gün içinde de avukat arkadaşların o davayı açmasını bekliyoruz bir aksilik olmazsa.
Evet, aslında çok teşekkürler bu güzel bilgilendirme için. Evet. İstersen son kez telefon numarasını başvuru anlamında dinleyicilerimize
bir kez daha hatırlatalım.
Tamam. 444-4306 Ankara Barosu Gelincik Merkezi'nin telefon numarası 7/24 bir avukat arkadaşımız burada gönüllü ve görevli olarak nöbette. İstediğiniz zaman danışmak istediğiniz kadına karşı şiddetle ilgili her şeyi arayıp sorabilirsiniz. Yapabileceğimiz her şeyde de yanınızdayız diye sonlandırıyorum.
Yurt içinden ve yurt dışından da arayabilirler. Kesinlikle. Öyle bir ayrım yok.
O çok önemli. Biz Ankara Baros dedik. Genelde şöyle diyorlar. Hep Ankara için mi? Kesinlikle bu telefon numarası yurt içi, yurt dışı. Ama avukatlıkla ilgili yapabileceklerimiz baroya bağlı olduğumuz için sadece Ankara'yla sınırlı.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz bu güzel çalışmadan dolayı da tebrik ediyoruz sizleri. Efendim Hukuk Saati'nin bu haftalık sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şener'di, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Bu haftalık Hukuk Saati'nin sonuna geldik diyoruz ve gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hukuk Saati.